TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Aşk ve ahlak.
Kıymetli dinleyicilerimiz, İstanbul'dan merhaba. Aşk ve Ahlak programıyla sizlerle birlikteyiz. Programı hazırlayan araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak, yapımcı ve sunucu ben Nesibe Sarıhan, teknik yönetmenimiz Mehmet Ali Yıldırım'la sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu haftada Aşk ve Ahlak programında kavramları incelemeye devam edeceğiz. Sayın hocamız Fatih Çıtlak stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim, merhaba.
Hoş bulduk efendim. Haftalar ne kadar çabuk geçiyor dedi insan düşünüyor bu arada.
Dört gözle bekliyoruz hocam, evet, program efendim. Gününü.
Evet. Evet, geçen konuşmamızda en son herhalde merhametten konuştuk.
Merhametten bahsettik geniş bir şekilde. Yani, ne kadar bahsetsek az gerçi merhamet. Her konunun, her kavramın temeli.
Evet.
Mihenk noktası sanki.
Bugün isterseniz sizinle kul hakkı demiştik değil mi? Kul hakkıyla konuşalım. Aynı zamanda o merhamette de ilintili, yani alakalı bir şekilde. Şimdi kul hakkı denildiğinde bugün yine şöyle arkadaşlarımız hani sıkı dursunlar, çok dikkatli dinlesinler. Kul hakkı denildiğinde nereden başlamak lazım? Yani aşk ve ahlak olarak programın ismi böyle. Kul hakkı denildiğinde yani aşkın ve ahlakın neresinden anlatılacak? Niye farklı şekilde anlatılacak veya anlatılmalı mı? Kul hakkı denildiğinde ne anlarız? İşte benim kaynımdan şu vardı da arazisi böyle oldu da filanca geçiyordu da toprağı üzerine aldı da bu kul hakkına girer mi? İşte filancadan bir şey olmuştu da komşumun elmasını almıştım da iki tane bu kul hakkına girer mi? Falan işte işçi çalışıyor, onun maaşını vermek, işçinin patronuna riayet etmemesi, mesai saatlerine riayet etmemesi. Kul hakkı denildiğinde şöyle bizim hemen verebileceğimiz bir 50-60 örnek vardır.
Trafikte araç kullanırken girilen haklar.
Tabii. Hatta ben geçen el düşündüm işte sinyal vermeden geçmek de kul hakkına giriyor. Araçtan önüne gitmek, feribotu beklerken gibi. Biz senelerdir artık dini programlar falan da yaptığımız için maşallah bakıyorsunuz kullar haklarını fark ediyorlar gibi geliyor. Kullar tarafından öyle anlaşılıyor. Ve bir sürü şeyler üretiyorlar. Şu da kul hakkına girmez mi? İşte kaynanan benim için böyle söyledi, gelinim falanca böyle söyledi, eltim böyle yaptı falan diye bu örnekler yayılıyor. Fakat tam bir başıboşluk da aynı zamanda sergileniyor. Bu şikayetler bile kul hakkının ne olduğunu anlamadığımız hususunda bendenizi kaygılandırıyor. Kul hakkı dediğimizde biz bir kul bulalım en önce. Kul hakkından bahsedelim. Nedir o?
Önce şimdi, kul olalım diyorsunuz yani.
Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Hani cool olma, cool ol tarzındaki espriyi yapmayacağım. Bunu artık bütün gençler biliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kul hakkından bahsederken insanlar şunu söylüyorlar. İşte benim hakkıma tecavüz ediyor. Ben onun hakkına giriyor muyum? Falan gibi konuşuluyor. Peki kul denildiğinde biz de tam da bu noktayı konuşmak istiyoruz. Kul kimdir? Kul hakkı denildiğinde ilk kul hakkı kime ait olmalı? Bu soruyu hiç sorduk mu mesela? İlk kul kim olmalı?
Karşı taraf mı acaba?
Hayır yani şimdi demiyoruz acaba falan deyip size de beni konuştum. Zaten konuşacağım Nesibe Hanım, yani ayrıca bir şey eforu lüzum yok. Ama peki, şunu sordurmak istiyorum yani zihnen. Hangi kuldan başlayalım canım? İşte, tamam bildim ya, anne baba hakkı falan. Ondan da evvel bir kul var. Hocam siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyorsunuz herhalde. Hani kul, abd ya, Allah Teala onun kulluğunu tasdik etmiş. Tamam, bunu hatırlatsınlar. Doğru. Ama bu da değil başlangıç. Nedir? Sizsiniz efendim. Kul olan sizsiniz. Bu kulun, siz olan kulun sizde bir hakkı var. Siz öyle üredi türedi bir şey değilsiniz ki. Yani ben dediğimiz, ben kul olarak düşündüğümde şahsımın, bu kulun, Fatih mi diyorum ben, ismim bu mu? Dışarıdakiler öyle mi biliyor? Bu kulun kendisinden hakkı var. Şöyle bir özetle anlatacağım. Çok güzel, net anlaşılacak. Efendim derler ki incinmemek mi, incitmemek mi? Derler ki efendim işte incitmeyeceksin. Hayır deriz ki biz incinmeyeceksin. İncinmeyeceksin. Ya ben öyle değil. Ben insanlara karşı, bakın bu örneği çok duyarsınız. Bizim abimiz de söyledi zaten. Abi dedi ne olur örnekleri falan çoğalt diyor. Ben de şimdi onun üzerine konuşuyorum. Ya ben efendim çok merhametliyim. O kadar merhametliyim ki incinirim. İşte bu, çok duyarız bu sözü biz. Ben çok incinirim içten içe. Ama kimseyi kırmam. Kıramam yani. Doğamda yok falan derler. Bunu çok güzel bir faziletmiş gibi anlatırlar. Hayır. Aşk ve ahlak bağlamında bu da bir ahlak eksikliğidir. Çünkü neden? Neden? Niçin? Ah ne olmuş ki canım kendim inciniyorum. Başkalarının kalbi kalp de senin kalbin kalp değil mi? Kalp kırmak senin kalbinden başlar. Neden canım şimdi? Nerede ne alakası var? Şu önümdeki bardak ki kıymetli dinleyicilerimi temin ederim ki elimde bir bardak var.
Ben bu de bardak, şahidim.
Siz de şahitsiniz. Efendim bu bardak kırıldığında içindeki sıvıyı tutmaz. İçine bir şey konulması ihtimal dahilinde değildir. Kırıldı, çatlağı var, sızdırıyor. Bunun içerisine bir şey koyamazsınız. Kalp kırıldığı zaman içine Allah sevgisi dolmaz. O insanın hep içinde ya kin, ya bir küskünlük, ya bir dargınlık, hayatı yanlış okuma vardır. Bir insan kızgın ve kinli olduğu zaman elini açıp da Allah'ım diye dua edemez. Hani bizim eskiden bir çok basma kalıp programlarımız vardı. Allah'ım beni, ailemi falan diye başlar. Hep böyle bir 20 sene devam etmişti onlar. Onu bile yapamaz. Yani sizi temin ederim onu dahi yapamaz. Yani bir insanın kalbi kırılmışken ellerini açıp da Allah'ım ben seni çok seviyorum, kullarını da çok seviyorum, komşuma da şöyle yap, çocuklarım böyle et diye dua etme isteği içinde olmaz. Neden? Kırılmış bir kalbi vardır çünkü. En fazla beddua edebilir. O da o bedduayı etmekte liyakatı varsa tutar. Yoksa kendi başına gelir o beddua. O da ayrı bir mesele. İncinmek meselesi böyle. İncitmemeyi konuşuyoruz, incinmemeyi konuşmuyoruz. Ne olmuş canım ben kendim kırılıyorum. Hayır, kalbin sende bir hakkı var. Kul olarak da senin sende bir hakkın var. Sen en önce kul hakkına riayet edeceksin. Nedir o? Sen kul hakkına riayet ederek bu kul hakkının, bu sana emanet edilen bu hakkını sen şeytana kaptıramazsın. Sen bu dünyayı yedirtemezsin. Sen bunu haramla dolduramazsın. Haram yiyen bir insan kul hakkına tecavüz etmiştir. Canım ben kendi kendime yiyorum içiyorum. Kimseye zararım yok ki. Hani var ya işte bir örnek verirsek. Emir Sultan Hazretleri'nin bir menkıbesinde geçer. Bir cami inşaatına gelmiş de. Bir bakın efendim işte ibadete açacağız. Eksiği gediği var mı? Demiş eksik çok önemli bir eksik var demiş ya. Ve dört köşeye bir meyhane yaptırmanız lazım demiş. Tövbe estağfurullah ya üstad. Şeyhin ne demek istiyorsunuz falan deyince o caminin imarında bulunan kişi biraz içermiş. Yani biraz değil demek ki bayağı bir içermiş. Oğlum diyor sen Allah yapısı vücudun içerisine bu içkiyi koyuyorsun da neticede senin yaptığın bir mimaridir. Buraya içki koysan ne olacak diyerek oradaki vehameti anlatıyor. Dışarıdaki kul hakkını düşünüyoruz da içerideki kul hakkını düşünmüyoruz. Kul hakkında birinci sırayı alan size emanet edilen kulluktur. Haram yediğinizde, gaflet ettiğinizde, zikirden uzak kaldığınızda, aşksız yaşadığınızda, o muhabbeti tahsil edemediğinizde, içinizde Allah sevgisi barınmadığında siz kul hakkına tecavüz ediyorsunuz. Zaten o sebepten dolayı da Allah Kur'an-ı Kerim'inde nefislerinize zulmetmeyin buyuruyor. Kul hakkına tecavüz etmeyin. Çünkü Nesibe Hanım bizim sahibimiz biz değiliz ki. Allah bu kulun sahibi.
Bunu hiç unutmamamız gerekiyor.
Hiç unutmadığımızda hiç. Siz neyi taahhüt ediyorsunuz biliyor musunuz? Bunu hiç unutmayan insan zaten evliyadır. Kafadan evliyadır bu. Üzerindeki kul hakkının birinci kul olarak kendisini gören bir insan yani nasıl ben kendime kıyarım? Allah benim nakışımı öyle bir bezemiş ki bir insanın yüzüne küfretmek insanı imanın dışına çıkartır. Allah nakış nakış yüzümüzü gergef gibi işlemiştir. Parmak izimize kadar özenmiştir. Muhitimize, rızkımıza kadar her şeyimizi tayin etmiştir. E peki yazık değil mi ya? Bu sahibi olduğu, bu kulun eziyet ve cefa haline gelmesine, başkalarına zulmetmesine, bedenini çürütmesine, kalbini karartmasına Allah müsaade eder mi? Kul kendi kendine günah yapabilen, kendi kendine fıskı fücur işleyen, kendi kendine iyilik yapabilen bir mahluk değildir. kulun muhakkak yaptıkları başkalarını alakadar eder. Hiçbir şey olmasa yer ve gök ehli onun yaptıklarından ya eza cefa duyar ya da ona muhabbet ve ünsiyet besler. Mesela ilim yoluna giden bir talebeye yuvalarındaki karıncalar bile rahmeti için dua eder mealinde hadis-i şerif var. Bir insan kendi başına iyilik yapamaz, kendi başına kötülük yapamaz. Kul hakkına tecavüz ediyor dediğimiz, kul hakkına giriyor dediğimiz insanların haline bakın. Lütfen dikkat edin. Kul hakkına biz dışarıdaki kulları düşünürsek ne zaman onların hakkına tecavüz ederiz? Kendimizi unuttuğumuz zaman. Gadaplandığımızda başkasının canını yakarız. Allah'tan gaflet ettiğimizde o gafletle günahlar işler, günahımızı ortak insanlar onların hakkına tecavüz ederiz. Kendimizi unuttuğumuzda ezel ve ebed çizgisinden uzaklaştığımız için ahirette hesap vereceğimiz işleri hiç düşünmeden başkalarının hakkına tecavüz ederiz. Kul hakkı dediğimiz şeylere baktığımızda bugün insanların çoğunun hak hukuk telaşına düşerek hak ve hukuktan yana çıkmalarına şöyle bir baktığımızda bu tecavüzlerin ve haddi aşmaların birinci temel sebebi insanın kendi kul olduğunu unutmasından kaynaklanmaktadır. Kul hakkı en başta buradan anlaşılmalıdır. Sonra sırasıyla o kul hakkının üzerimizdeki emareleri vardır. Nedir? Anne baba hakkı. Anne baba hakkı insan üzerindeki kul haklarının en önemlilerindendir. Neden? Aslında yine bu ilk sorunun, daha doğrusu ilk soruya verilecek cevabın hemen akabinde gelebilecek bir şeydir. Anne baba, Nesibe Hanım, dünyaya gelmemize vesile olan iki unsurdur. Yani böyle anlattığımda sadece biyolojik olarak anlatmıyorum. Biz şu anda Allah diyorsak, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorsak, güzel bir şey hissediyorsak, bu bizim şu geçici muvakkat dediğimiz, izafi dediğimiz varlık telakkimizde annemizin babamızın beraberliğinden bir zuhurumuzla alakalıdır. Çok acayip bir şey var. İnsanlar belki ileride çocuklarını seçebilecekler. Bu ayetle de sabit. Mucize olarak yani çocuk isteme vesaire falan meselesi, insan çocuğunu Allah'tan dileyebilir. Şöyle bir çocuğum olsun, şöyle gözleri olsun. Bunun fiili dua kısmı da olabilir. Belki şimdi tohumları falan inceliyorlarmış da sarışın bir çocuk elde ediyorlarmış falan. Bakın bunlar mümkün olacak. Fakat bir şey mümkün olmayacak. Anne babayı kimse seçemeyecek. Anne babayı seçmek bizim elimizde değildir. Anne baba Allah oyuncusudur. Bizim senaryomuzu biz beğenmeyebiliriz. O senaryoda oynayacağımız oyunları seçebiliriz. Fakat anne baba değişmeyen oyuncudur. Kul olduğunu fark eden kişi üzerinde kul hakkı olarak anne babasını hemen fark etmesi lazım. Ve bunları hayatında iyi olabilir, kötü olabilir. Anne kötü olabilir mi? Olabilir. Anne mesela müşrik olabilir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani anneler hepsi toptan hadi şirk koşsunlar manasında söylemiyoruz tabii bunu. İnanmayan bir anne olabilir. Allah'a inanmayan bir baba olabilir. Allah Teala buyuruyor ki, İman noktasında, seni doğru yoldan alıkoymaları noktasında onlara tabi olmazsın. Fakat onlara annelik babalık icap eden ahlakı göstermek durumundasın. Şimdi kul hakkı dediğimizde ancak bu hitabı kim duyabilir? Kul olduğunu fark eden bir insan duyabilir. Kul olduğunu fark eden bir insan Allah'a boyun büker ve hatta ben bunu bu oyuncuları hayatımın diğer metinlerini değiştirebilirim. Bu rolleri oynamayabilirim. Oyunlar arasında, metinler arasında başka şeyleri tercih edebilirim. Fakat bunları yaparken bu anne babayla ben bunu yapacağım demek mecburiyetindesiniz. Bu sizin imtihanınız. Eğer kul olarak bunu anlamazsanız, bunun farkında olmazsanız bunu yerine getiremezsiniz. Fakat çok acayip bir şey daha var yine Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bir insan anne baba olarak çocuğa sevgisi normaldir. Çünkü sevgi denilen merhamet, sevgi, merhameti biz sevginin olgunlaşmış şekli olarak anlatmıştık dikkat ederseniz. Bakın bizi dinleyen insanlar biraz yorulacak. Neden? Ruha ait şeyler insanı yorar. Daha basit şeyler, hemen tüketilen şeyler insanı fazla yormaz. Yani bugün biraz güldüreyim ev hanımlarını, bir yaprak sarmayı Gerçi yerken çok kolay yeniyor da yapılması edilmesi bayağı bir sürer. Çabuk olan şeylerin biraz tüketimi de çabuk olur. Suyu bile çabuk içtiğinizde çabuk vücuttan atarsınız. Yani ruha ait şeyler biraz ağırdır. Derinlerdeki şeylere nüfuz edecek.
Kıymetli yorgunluklar
evet,
hocam.
Evet, kıymetli yorgunluk olması olduğuna işaret etmek istiyorum ben de hakikaten. Bu arada tabii bazen böyle çay molası falan filan yapıyoruz. Ses kesiliyorsa kusura bakmayın.
Doğal gidiyor programımız.
Şimdi bir insanın çocuğunu sevmesi tabidir. Neden? Sevgi hep yukarıdan aşağıdır. Yukarıdan aşağıdır sevgi. Dolayısıyla sizin çocuğunuza sevgiyi akıtmanız ve o sevginin olgunlaşmış şekli olan merhametli olmanız tabii bir hadisedir. Yukarıdan aşağı doğru akar. Fakat insanın annesine babasına merhametli, anne baba hakkını düşünecek şekilde kul hakkını idrak etmesi her zaman olmayabilir. Bu bir nevi somonların akışın zıttına doğru hareket ederek üredikleri yere ulaşmak için binlerce kilometre yolu ve akarsuyun da zıttına şekilde giderek bir yaşam mücadelesi vermesine benzer. Anne babayı sevmek kolay bir iş değildir. Bakın itiraf ediyoruz. Anne babayı sevmek kolay bir iş değildir. Fakat Kur'an bunun farkındadır. Kur'an imar edilen ve ihmal edilmeyen, Halik'i tarafından icat edilen insanın farkındadır. Ve Allah'tan yardım istememizi Allah tavsiye eder. Kemâ rabbeyâni sagîrâ. Ya Rabbi küçükken onlar bana ne kadar merhamet akıttılarsa, şimdi onlar yanımda çocuk oldular. Ben çocuğuma merhameti akıtabilirim. Bu tabii bir fıtrat şekli. Ama anneme babama nasıl sevgi göstereceğim? Nasıl merhamet edeceğim? Onların merhametiyle büyümüşüm. Şimdi akışı tersten yapmaya çalışacağım. Kemâ rabbeyâni sagîrâ. Küçükken bana merhamet ettikleri gibi sen de ya Rabbi bana yardım et, anneme babama ben de merhametli olayım dedirten bir Allah'ımız var. Bu kulluk bilincini ortaya çıkartıyor. Bakın ezel ve ebed çizgisinde annesinin babasını, doğduğu yeri, rahimiyeti fark eden kul olma şuurunu ve ilk mesul olduğu kulun da kendisi olması gerektiğini bilen bir insan hemen anne baba hakkına ve beraberinde diğer kulların hakkına riayet etmeyi otomatik olarak, tabiri caizse, fıtri olarak.
Burada da kodlanmış muazzam bir adalet var.
Ama siz onu, o kodları çevirmek kaydı şartıyla. Bilgisayarda müthiş programlar var. Ben ilk önce aldığımda hocamın sözlerini bir yerde zapt edeyim diye daktilo gibi kullanıyordum koca bilgisayarı. Hoş gerçi o zaman da daktilodan biraz halliceydi bilgisayarlar. 92 senesinden bahsediyorum. Böyle yazarsın açılmaz, dit dit dit der bir şeyler olur.
Küp klavyeler.
Aman yarabbim kocaman taşınmaz falan. Şimdi cebimizde taşıyoruz bilgisayarı. Bir sürü program var. O programları siz harekete geçirmedikten sonra hiçbir işinize yaramaz. Kul hakkıyla alakalı kulu tarif ediyor şimdi bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu arada Efendimiz'e konu gelecek demiştik. Bakın Efendimiz'in en önemli özelliği Allah'ın kulu olduğuna dikkat çekilir. Kul olmak, peygamber olmaktan da üstün bir vasıftır. Lütfen bu sözü dikkatli dinlesinler. Vericileriyle, frekanslarıyla oynamasınlar. Yanlış duymadılar. Tekrar söylüyorum. Kul olmak, Allah Teala'nın has güzel kulu olmak, peygamberliğin de üstünde bir şeydir. Abduhu ve Resuluhu, Allah'ın istediği kul olarak peygambere kefil olmasıdır Allah'ın. Risaleti sonradır. Çünkü peygamberlik bir müddet ve mühlet içerisinde olabilir. Fakat kulluk bir ömür boyudur. Son nefese kadardır. Ve Allah'a kulluk bir insanın kazanabileceği en yüksek rütbedir. Tasavvufta da bu merhaleler, belki bir meraklısı vardır diye 15 saniyede özetleyeceğim. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, kurbiyet, kutbiyet, ubudiyet. Ubudiyet en son noktadır. Ubudiyet Allah'a hakiki kul olabilme şuurudur. Böyle bir insanın hiçbir mahlukata zararı olmaz. Bütün mahlukata yararlıdır. Bütün mahlukat da dikkatli dinlesinler. Onun yararının farkındadır. Ve adeta hepsi demin verdiğim örnekteki gibi kendi lisanlarıyla dua ederler. Bu zat kaim olsun. bu zat ebediyete ersin, bu zat başımızda olsun diye dua ederler. İyi bir kula bütün mahlukat dua eder. Buradan da bir çıkarım sağlayabiliyoruz, bir şey daha iyi anlayabiliyoruz. Şu dakika itibarıyla Efendimizin bir ismi de rahmetellil alemindir. Alemlere rahmettir. İşte o kul oluşundan dolayıdır. Hakiki kul bu alemin yaratılış gayesidir. Kul hakkı denildiğinde kendi kulluğunu fark etmeyen bir insanın diğer kullarının hakkını fark etmesi düşünülemez bile. Düşünüyormuş gibi olsa da çok satıhta kalır. Efendimiz kulu tarif ediyor dedik, buraya geldik. Unutmayalım onu. Şöyle bir tarif var. Efendimiz haclarında, hac yaptıklarında Kabe'ye sesleniyor. Ne kadar güzelsin. En sevimli sensin. Bu dünyada insanın görebileceği en güzel şeysin. Buna benzer farklı rivayetler var. Çok güzel kokarsın. Bütün insanlar sana teveccüh etmiş. Sen Allah'ın beytisin. Sevimlisin. Bunlar var. Fakat sonu bütün hadis-i şeriflerde ortaktır. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir müminden daha faziletli değilsin. Kabe için söylüyor bunu Allah. Bir müminden daha faziletli değil Kabe. Biz böyle mi anlıyoruz kulu? İşte yakında daha tavaftaydık. Birbirini çiğneyen insanlar bu hadis-i şerifin farkındalar mı? Kabe'nin farkındalar mı? Kabe'yi de bilmiyorlar. Hepsi yerinden oynar. Kul kulluktan oynadığında, adalet zemininden kaydığında merhametsiz olur. Merhametsiz olduğunda kul hakkına tecavüz eder. İlk tecavüz ettiği de kendi kulluğudur. Kendi kulluğunu anlamayan kişi muhakkak başkalarının kulluğuna tecavüz eder. Bu çok mühim bir hadisedir. Çok önemli bir hadisedir. Kabe'ye seslenen Efendimiz, bir bakın peygamber demiyor, bir evliya demiyor, şehit demiyor,
bir mümin,
sahabi demiyor. Kulluğunu bilen, oradaki mümin kulluğunu idrak eden evet. demektir. Kul zaten ona denir.
Evet.
Kendisini idrak etmeyen kişiye kul denmez. Fakat bakın bir başka şey daha var. Bütün mahlukatın Allah'ın emaneti olduğunu ve onlar üzerinde hakkı bulunduğunu ifade etmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız bir hadisi şerifinde, bunu gerçi israfta da konuşacaktık ama varalım şimdi de konuşalım. Nehir mesela, akarsu, akarsunun yanında bile olsanız suyu israf etmeyiniz buyuruyor.
Bu ne muazzam bir şey.
Muazzam. Şimdi barajlarımız doldu etti falan diye işte yaz mevsimi de yaklaşıyor. Hani insanlar nasıl olsa barajlarımız doldu diye müsriflik yapıyorlar. İsraf konusu belki ileriye doğru sarkar. Şimdiden ikaz edelim. Bu kul hakkına giriyor kıymetli dostlar. Fakat ne kadar acayip ki nehir, yani bu su akacak zaten. Ama demek ki bunun bir hakkı var ki üzerimizde. O suyun bile bir hakkı var ki. Ve o sudan istifade edecek cümle mahlukatın orada bir hakkı var ki, üç kereden fazla azayı yıkamak bir nehirde israf sayılıyor. Bundan daha muhteşem bir hak, hukuk tabiri olabilir mi? Başka ne hakkı var? Kul hakkı olarak düşündüğümüzde, bu kul hakkına tecavüz noktasında çok ince eriyip sık dokunmuşlar. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz'den şimdi hatırıma gelen bir misal var. Hazreti Ömer Efendimiz, iki misal vereceğim müsaadenizle. Bir ses duyuyor, böyle bir yani nahoş bir ses, serhoş narası vesairesi falan gibi bir evden geliyor bu ses. Meraklanıyor, gecede teftişe çıkmış. Hazreti Ömer Efendimiz duvarı aşıyor, bahçeye iniyor. Bakıyor ki adam zilzurna serhoş. Diyor ki seni ben şimdi ne yapayım diyor. Sen Medine'de nasıl böyle bir ahlaksızlık yapıyorsun? Diyor ki ya Ömer, ben seni vereceğin cezaya razıyım. Yani içiyorum, bunun cezasına razıyım. Ama bilmiş ol ki sen de elbet benim elimden kurtulamazsın diyor. Nasıl diyor benim elimden kurtulamazsın? Sen diyor üç hususta tecavüz ettin diyor. Nasıl? Allah Kur'an-ı Kerim'inde evlere kapılarından girin dediği halde sen duvardan atladın diyor.
Hmm.
Bakın koca halifeye söylüyor bunu. Peki iki... Ev sahibinden, evdekilerden izin isteyin dediği halde sen izin almadan atladın. Geldin içeriye, ben iznim olmadan evime girdin diyor. 3. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde وَلَا تَجَسَّسُوا, casusluk etmeyin, hataları araştırmayın dediği halde sen açtın benim günahımı buldun. Sen bana cezanı ver. Ama vallahi bunun hakkını ben senden sorarım deyince koskoca Ömer titremeye başlıyor. Yapma diyor Allah'ını seversen. E diyor nasıl olacak? Ben burada tek kişiyim. Sen bir daha bu melaneti işleme, ne olur hakkını bana helal et. Helalleşiyor Hazreti Ömer Efendi. Hadi oradan. Seni gidip kabahat eden herif.
Çok muazzam bir örnek.
Daha başka bir örnek daha var. Birisi ceza yiyor. Bir kabahatinden dolayı. O zamanın tabii hapishanesi cezaları, kanunları. Değnek cezası vurulmuş. İşte bir kabahat yaptığı için 40 değnek mi 30 değnek mi halk içerisinde. O maksat öldürmek değildi, rezil etmektir onu. Onu alenen işlediği için alenen ceza verilir. Gizli saklı olanları araştırmak olmadığını şimdi zaten ifade ettik. Bu ceza yürürken ashabtan biri hakaret ediyor kişiye. Terbiyesiz, ahlaksız diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu duyuyor. Gel buraya bakayım sen. Sen ne diyorsun? Ya Resulallah, bu adam böyle edepsizlik yaptı. Edepsizlik yaptıysa cezasını çekiyor. Vallahi bu şekilde söylemen kul hakkına girer diyor. Siz bana insanların kurduğu nizam ve intizam ve kanunlar içerisinde böyle bir ahlak, böyle bir adalet, böyle bir kul hakkı anlayışını gösterin. Ben daha bir şey konuşmayacağım. Ama bu bir zirvedir. İşte bu ancak Allah'a duyulan aşkın kendi kul olduğunu fark etmesi ve o kulluğu yerine getirirken ortaya çıkabilecek bir kul hakkı anlayışıdır. Bunlar satıra gelmez. Bunlar kalp satırından, daha doğrusu sadırdan okunması gereken aşk ve ahlakın mahsulleridir.
Programımızın yine sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya kadar inşallah kendi dairemizde kul olma derecemizde birazcık merhale kat ederiz diye umut
Eyvallah.
Ediyorum ben.
Çok güzel.
Böylece programımızı nihayetlendirelim inşallah. Hoşça kalın.
Aşk ve ahlak.
TRT Podcasting yayınını dinlediniz.